Ayrım 6, sayfa 67. Garnier sinirli bir ses tonuyla, "Ben onun veda günü olduğunu sanıyordum," dedi. Madeline ciddiye almadığını belli etmek için bir saniye duraksayıp devam etti. "Her neyse, bir gün iri yarı bir kadın olan rahibe Immaculata, Katoliklerin kutsal günleriyle ilgili küçük bir sınavda Christmas kelimesini Xmas şeklinde kısalttığım için bana bağırdı. Bunu böyle yazan herkesin Christmas'ın içerisinde geçen Chris kelimesini kasten çıkardığını söyledi. Sinirden deliye dönmüştü. Bana vuracağını düşündüm. Fakat o sırada Tommy, tatlı minik gözlü Tommy yerinden fırladı ve "O X değil!" diye bağırdı. Rahibe Immaculata şok olmuştu. İlk kez birisi onun sözünü kesmeye cesaret edebilmişti. Tommy'ye öylece baktı. Tommy de ona baktı. "Benim minik şampiyonum. Bu İngilizce bir harf değil," dedi. "Bu Yunanca bir harftir. İngilizce'deki k sesinin aynısıdır. Yunanca'da İsa kelimesinin ilk harfidir." Tommy Milakos Yunan olduğu için tabii ki herkes onun haklı olduğuna emindi. Karanlığın içerisinden onun hatıralarına hafifçe gülümsediğini görür gibi oldu. Hatta bir iç çekiş duyduğundan bile şüphelendi. Belki de iç çekme konusunda yanılıyordu. En azından öyle umdu. Ayrıca bir nokta daha vardı. Kahverengi gözleri mavi gözlere tercih ettiğini ağzından kaçırmış olabilir miydi? "Kendine gel Garni, 9. sınıftan bahsediyor." Madeline devam etti. "Yani X Aripidis aslında Karipidis olabilir mi? Belki de Karbidis. Bu Yunan mitolojisinde olan bir şey değil mi?" "Evet," dedi kendi kendisine konuşur gibi. "Sky ile Karipidis'in arasında. Kay ve taş arasında sıkışmak gibi mi?" Başını salladı. "Onun gibi bir şey. Hangisi, hangisi?" Soruyu duymamış gibi olasılıklar üzerinde durabilmek için Karbidis ile ima edilebilecek şeyleri düşündü. Madeline'in kendisine soru sorduğunu fark edip "Hmm," dedi. "Sky ve Karibdis," dedi. "Kaya ve taş. Hangisi, hangisi?" "Bu birebir çeviri değil, sadece yaklaşık anlamı. Sky ve Karbidis, Messina boğazındaki denizin tehlikeleriydi. Gemiler ikisinin arasından geçmek zorunda kalıyorlar ve genellikle yok ediliyorlardı. Mitolojide yıkım şeytanları olarak geçerler." "Deniz tehlikeleri derken nasıl yani?" "Skyle gemilerin çarpıp battıkları sivri uçlu kayalar yığınının adıydı." Garni anlatmaya devam etmeyince Madeline "Peki ya Karbidis?" diye sordu. Garni boğazını temizledi. Karbidis ile ilgili bir şey onu rahatsız etmiş gibi görünüyordu. "Karbidis bir girdaptı, çok güçlü bir girdap. Ona yakalanan bir kişi asla kurtulamazdı. Yıllar önce izlemiş olduğu bir Odise versiyonundaki adamın girdapta boğulma sahnesindeki buruşmuş yüz ifadesini rahatsız edecek bir nitelikte hatırladı. Ağaçların alasından gelen ses tekrar duyuldu. "Hadi," dedi Madeline. "Eve çıkalım, yağmur başlamak üzere." Garni öylece düşünceler arasında boğulmuş duruyordu. Madeline "hadi" diye ısrar etti. "Islanmadan girelim." Garni onu arabaya doğru takip etti ve arabayla yavaşça evin avlusuna doğru gittiler. Arabadan çıkmadan önce Garni ona dönüp "Her X harfi gördüğünde aklına hık gelmiyor değil mi?" diye sordu. "Tabii ki hayır." "Peki neden?" "Çünkü Arbidis kulağa Yunanca geliyordu." "Doğru, elbette." Madeline karşısında oturan eşine anlaşılmaz ve karanlığın bir kat daha gölgelediği bir ifadeyle baktı. Bir süre sonra yüzünde bir gülümsemeyle "Düşünmeyi hiç bırakmazsın değil mi?" dedi. Ardından söylediği gibi yağmur başladı. 9. Bölüm Eşsiz Adam. Dağların arkasında bir süre gizlenen soğuk, bölgeye beraberinde rüzgar ve yağmur getirerek geldi. Sabah saatlerinde yerler yapraklarla kaplıydı ve havada yoğun bir sonbahar kokusu vardı. Güneş ışığı ıslak çimenlerin üzerindeki su damlalarında parıldıyordu. Garni arabasına yürürken hissettiği şey ona çocukluğunu hatırlattı. Tatlı çimen kokusu onun için huzur ve güvenlik demekti. Ardından bu his yerini günlük düşüncelere bırakarak kayboldu. Ruhani Yenileme Enstitüsü'ne doğru gidiyordu. Mark Meller'i polisi bu işe karıştırmama konusunda ısrarcı olursa diye Garni bunu onunla yüz yüze konuşmak istiyordu. Amacı elini ayağını bu sorundan çekmek değildi. Hatta üzerinde düşündükçe eski sınıf arkadaşının bulunduğu ilginç nokta bunun kiminle nasıl bir ilgisi olabileceği ve onu tehdit eden şeyin ne olduğu daha çok ilgisini çekiyordu. Garni sınırlarını iyi bilse de bu araştırmada hem yerel polise hem de kendisine yer olacağını düşünüyordu. Mallory'yi arayıp geleceğini haber vermişti. Dağların arasında araba kullanmak için harika bir gündü. Pioni giden yol önce diğer Catskills köyleri gibi önemli yolların kesiştiği yere 19. yüzyılda kurulmuş Walnut Crossing'den geçiyordu. Kavşak olduğu gibi yerinde duruyordu. Bölgeye adını veren ceviz ağaçları bölgedeki zenginlikle birlikte yok olup gitmişlerdi. Fakat mahvolmuş ekonomi ilginç bir görüntü yaratmıştı. Yıkık dökük ambarlar ve depolar, paslı sabanlar ve saman dolu el arabaları, kurumuş otlarla dolu terk edilmiş gibi görünen boş avlular. Walnut Crossing'de Pioneer'e giden yol birkaç çiftliğin yer aldığı, hayatta kalabilmek için yeni yollar arayan bir nehir vadisinden geçiyordu. Ebeldred çiftliği de bunlardan biriydi. Delwood köyü ve yakınlarında bir nehrin arasına kalmış bu yer hormonsuz sebzeler üretmeye adanmıştı. Bu sebzeler daha sonra Ebeldred marketinde taze ekmekler, Catskills peynirleri ve harika kahvelerin yanında satılıyordu. Garney binanın önündeki park yerine arabasına bıraktığı an canı bu kahveden çekmişti. Yüksek tavanlı binanın kapısından içeri girer girmez Garney sağ duvarın karşısında dizili duran kahve termoslarına yöneldi. 500 gramlık bardağına Starbucks'ın yarı fiyatına ama oradakinden daha iyi kahveyi yüzüne nefis kokunun yaydığı gülümseme eşliğinde doldurdu. Maalesef Starbucks düşüncesiyle birlikte aklında genç ve başarılı Starbucks müşterisi tipi canlandı. Bunun üzerine aklına Kyle'ın gelmesiyle yüzünü buruşturdu. Bu onun her zamanki tepkisiydi. Bu rahatsızlığın kendi korumasına Kyle'dan daha fazla ihtiyaç duyan ve akıllı bir polis olan babasına hayranlık duyan bir erkek çocuk özleminden geldiğini düşündü. İlginç bir şekilde henüz 24 yaşındayken Wall Street'in kazandığı ilginç oranda yüksek parayla aldığı ilginç derecede pahalı Porsche'nin içindeki öğrenmeye kapalı ve dokunması imkansız Kyle. Hatta bu genç adamı aramamıştı. Oysaki çocuk yalnızca en son aldığı Rolex saat ve Aspen'de yaptığı kayak tatilinden bahsetmek istiyordu. Garney kahvesinin parasını ödedi ve arabasına geri döndü. Hala kendisinden beklenen aramayı düşünürken telefonu çalmaya başladı. Tesadüflerden hoşlanmazdı ve telefon çalarken bunun Kyle yerine Mark Mallory olmasını umdu. "Bugün attığın mesajı yeni aldım. Seni evden aradım fakat çıkmıştın. Madeline bana cep telefonu numaranı verdi. Umarım aramamdan rahatsız olmamışsındır." "Sorun nedir?" "Çek iade edildi. Arbidis'e 289.87 doları gönderdiğim Westshire'deki adreste oturan kişi bana o adreste bu isimde birisinin oturmadığını, adresi yanlış yazmış olabileceğimi belirten bir notla birlikte çeki geri gönderdi. Fakat yeniden kontrol ettim. Posta kodu doğru. Davy, orada mısın?" "Buradayım. Sadece anlamaya çalışıyorum. Sana notu okuyayım. Posta kutumda mesajınızı buldum. Adreste bir hata olmalı. Burada ex Arbidis adında birisi yaşamıyor. İmza Gregory Dermot diye birisine ait. Kağıdın üzerindeki antette GD güvenlik sistemleri yazıyor ve Wycherley'e ait bir adresle telefon numarası var." Garney, ex Arbidis'in aslında gerçek bir isim olmadığını ve mitolojide kurbanlarını parçalara ayıran bir girdap üzerine yapılmış bir kelime oyunu olduğunu anlatacaktı ki konunun yeterince rahatsız edici olduğuna karar verdi. Anlatacağı ürküdü şeyler enstitüye varana kadar bekleyebilirdi. Mallory'e bir saat içinde orada olacağını söyledi. Bu da ne demek oluyordu? Olanlara akıl sır erdiremiyordu. Belli bir miktarda para isteyip çeki anlaşılması zor bir mitolojik kahramanın adına göndertmek ve geri döneceğini bilerek yanlış bir adres vermekteki amaç ne olabilirdi? Ardından gelen garip şiirler neden hep karışık ve anlamsız başlıyordu? Olayın gizemiyle birlikte Garney'in ilgisini de artırıyordu. 10. Bölüm Kusursuz Mekan. Pioneer yansıtması beklenen tarihten iki kat uzakta bir kasabaydı. Woodstock'la yan yana olan bu kasaba, onunla eşit yoğunlukta psikedelik rock konserleri geçmişine sahipti. Öte yandan Woodstock ise genellikle 80 kilometre uzaktaki Beatle'de bulunan bir çiftlikte tüten esrar dumanı ile birlikte anıldığı için kendi yapay aurası ile beslenmekteydi. Pioneer'in görüntüsü duman ve aynalardan ibaretti ve bu hayali temel üzerine inşa edilmiş, akla kolayca gelebilecek ticari yapılar, New Age türünde kitaplar satan dükkanlar, tarot falı bakılan salonlar, dövmeciler, gösteri sanatlar için ayrılmış alanlar, vejeteryanlar için özel restoranlar da vardı. İhtiyarlaşan yeni yetmelerin, eski tip Volkswagen otobüslerinde biletsiz seyahat eden yolcuların ve deriden kuş tüyüne kadar her şeyle sarıp sarmalanmış seçmecilerin çekim merkeziydi adeta. Elbette bu kadar renkli garipliklerin arasında turistlere para harcatan birçok olanak vardı. İsimleri ve dekorları acayip, kültürel bir ziyaret yaptığını düşünmeyi seven zengin turistlere göre ürünlerle dolu dükkanlar ve restoranlar. Piyoni'nin yolları para kokuyordu. Emlak fiyatları normalin iki katıydı ve 11 Eylül'den sonra üç katına çıkmıştı. Çünkü bu olaydan sonra zengin New York sakinlerinin paranoyaları yerini dağ evi fantezisine bırakmıştı. Kasabayı çevreleyen tepelerdeki evlerin sayıları artmış, boyutları büyümüş, Blazer marka cipler yerlerine Hummer ve Land Rover'lara bırakmış ve hafta sonu için oraya giden insanlar Ralph Lauren'in dağ evinde ne giyilmesi gerektiğini söylüyorsa o kıyafetleri giyiyorlardı. Avcılar, balıkçılar ve öğretmenlerin yerine avukatlar, banka yatırımcıları ve boşanma sonrası aldıkları paralarla kültürel aktivite, cilt bakımı ve ruhsal tedavi yapan türlü bilginlerin masraflarını karşılayan belli bir yaşa gelmiş kadınlara bırakmıştı. Hatta Garney, yerel nüfusun hayatı problemleri çözen gurulara olan merakının Mallory'yi burada bir yer açmaya itmiş olabileceğini düşünüyordu. Google'ın bir tepenin yanındaki ormanlık arazinin içinden kıvrılan Fishberg Brook Caddesi için gösterdiği yoldan devam edip kasaba merkezine varmadan ilçenin ana caddesine saptı. Yol onu kenarda 1,5 metre kadar uzanan, bölgede bulunan taştan yapılmış bir duvara getirdi. Duvarı saray patılar kaplamıştı. Duvarın orta kısmında aralarında yaklaşık 15 metre olan iki kapı vardı ve bunlardan birisi giriş, diğeri ise dolambaçlı bir yolun sonundaki çıkış kapısıydı. Girişlerden ilkinin üzerinde bronz bir tabela asılıydı. Mallory Ruhani Yenilenme Merkezi. Araba yolundan döndükten sonra içeridekilerin güzelliği daha dikkat çekiciydi. Garney'in baktığı her yerde planlanmamış bir kusursuzluk izlenimi vardı. Çakıl yolun etrafındaki sonbahar çiçekleri rastgele açmış gibilerdi. Ama tıpkı Mallory'nin görünüşünde olduğu gibi bu sıradan görüntünün de bilinçli olduğuna emindi. Düşük profilli zengin imajında her zaman olduğu gibi özenle verilmiş bir salaşlık havası vardı ve çiçeklerin arasında solmuş olanların hepsi budanmıştı. Araba yolu Garney'i incelikle süslenmiş bir bahçeye sokup Gregory tarzı bir malikaneye getirdi. Kapının önünde amirane havası olan kızıl sakallı bir adam dikilmiş kendisini süzüyordu. Garney camını açıp nerede park yeri bulabileceğini sordu. Adam düzgün İngiliz aksanıyla araba yolunu sonuna kadar takip etmesi gerektiğini söyledi. Ancak bu yol Garney'i Fishburg Brook Caddesi'ne açılan başka bir kapıya getirdi. Diğer kapıdan dönüp yeniden içeri girdi ve evin önüne döndü. İngiliz adam hala burada duruyor ve ilgiyle Garney'e bakıyordu. ''Yolun sonu beni ana yola götürdü.'' dedi Garney. ''Bir yanlışlık mı yaptım?'' ''Ne kadar aptalım!'' diye bağırdı adam, duruşuna yakışmayan abartılı bir üzüntüyle. ''Her şeyi bildiğimi sanıyorum ama genelde yanılıyorum.'' Garney adamın deli olabileceğinden şüphelendi. Aynı zamanda oraya gelen ikinci bir adamın farkına vardı. Dev bir orman gülünün gölgesinde duran ve soprano konseri bekler gibi dikkatle onları izleyen adam esmer ve tıknazdı. "Ah!" diye haykırdı İngiliz adam araba yolunun ötesine göstererek. "Cevap burada. Sarah seni koruyucu kanatlarının altına alıp sana eşlik eder. Aradığın kişi o." Adam bunları sahnede oyun sergiler havasıyla söyledikten sonra arkasını dönüp gitti ve karikatür kitaplarından fırlamış bir gangster gibi duran adam belli bir mesafeden onu takip etti. Garney tombil yüzündeki endişeli ifadeyle araba yolunda duran kadının yanına gitti. ''Olacak iş değil, olacak iş değil. Arabanla daireler çizip duruyorsun, seni iyi karşılayamadık.'' Gözlerindeki endişenin boyutu korkutucuydu. ''Ben sizin arabanızı alayım, siz doğrudan eve geçin.'' ''Gerek yok, sadece park alanının nerede olduğunu söyleyebilir misiniz?'' ''Elbette, beni takip edin. Bu kez kaybolmadığınızdan emin olacağım. Ciddi bir görevi yerine getirmesi gerekiyormuş gibi konuşuyordu. Garney'e kendisini takip etmesini işaret etti. Kocaman bir karavana yol gösteriyormuşçasına elini sallıyordu. Diğer elinde kapalı bir şemsiye tutuyordu. Yavaş yavaş Garney'in kendisini kaybetmesinden korkuyor gibi yürüyordu. Çalıların bittiği boş bir alana vardıklarında kadın kenarda durup Garney'e etrafı ağaçlarla çevrili dar bir yolu işaret etti. Garney kadına yaklaşınca kadın açık camdan içeriye şemsiyesinin ucunu soktu. ''Bunu al!'' diye bağırdı. Garney şaşkın bir şekilde durdu. Kadın ''Davası hakkında söylenenleri bilirsin.'' diye açıkladı. ''Sorun olmayacağına eminim.'' Onun yanından geçip park alanına doğru ilerledi. Yaklaşık 16 arabanın bulunduğu yer, içerideki araba sayısının iki katını alırmış gibi duruyordu. Temiz dikdörtgen alan, çiçeklerin ve ağaçların ortasında yer alıyordu. Park alanının sonunda görkemli, bakır rengi bir kayın ağacı alanı, rengi güneşte parlayan kırmızı, üç katlı bir ambardan ayırıyordu. İki kocaman cipin arasındaki boşluğu seçti. Park ederken dalyaların arasında durmuş, kendisini izlemekte olan bir kadın fark etti. Arabadan inince bu narin, utangaç, ince kemikli ve eski zamanlara ait tarzıyla hoş görünümlü kadına gülümsedi. Eğer bir oyuncu olsaydı diye düşündü Garni, The Belle of Amherst filminde Emily Dickinson'ı oynayabilirdi. Mark'ı nerede bulabileceğimi söyleyebilir dedi. Fakat narin görünümlü kadın onun lafını sorusuyla böldü. Sana kim buraya park edebileceğini söyledi. Bu bölümde geçen yabancı isimler. Immaculata. I M M A C U L A T A. Christmas. C H R I S T M A S. Christ. C H R S T. K C S. Charybdis. C H A R Y B D I S. X Charybdis. X A R Y B D I S. Skyla. S C Y L A. Charybdis. C H A R Y B D I S. Odesi. O D Y S S E Y. Delvit. D I L L W E E D. Ablet. A B E L A R D. Catskills. C A T K I L L S. Starbucks. S T A R B U C K S. Wall Street. W A L L S T R E E T. Kyle. K Y L E. Gregory Dermot. G R E G O R Y D E R M O T T. New Age. N E W A G E. Peony. P E O N Y. Ralph Lauren. R A L P H. L A U R E N. Hammer. H U M M E R. Land Rover. L A N D R O V E R. Fisher's Brook. F I L C H E R S B R U, O, O, K. The bell of Empress T H E B E L L E O F A M H E R S T. Emily Dickinson E M I L Y D I C K I N S O.